Gökten yağmur eksilmez. Yerde odun kurumaz. Yoldaşların taban üstü dursun.
Filmden gelen sesler. Tabiatın koynu ev olur mu? Ömür dediğin bir kıl çadıra sığar mı? Bunca karmaşanın içinde özüne sadık yaşamak kolay mı?
Bu koskoca dünyada bu kıl çadırdan daha rahat edeceğin hiçbir yer yok.
Bu hafta filmden gelen seslerde TRT ortak yapımı Turna Misali filmiyle Yörüklerin hayatına vakıf olacağız. Filmin yönetmeni İffet Eren Boz'la söyleşi yapacağız ve benzer temadan beslenen bir kısa film tavsiyesinde bulunacağız. Filmden gelen sesler başlıyor. Hayatı kona göçe yaşayan yörüklerimiz yeşil grileşirken, otlak bellediği çayırlar yok olup giderken, ata emanetini yaşatmanın bir yolunu aramaya devam etmekte. Bize de sahip olmak için çabalayıp durduğumuz konforun kaybettirdiklerini sorgulatmakta. Kim bilir, belki de yaşadığımız tüm mutlulukların toplamı bir kıl çadır, bir kambur deve kadardır.
O rahmetin sesine bilem hasret kalacaksın orada.
İffet Eren Boz'un Turna Misali filmi, Sarı Keçili Yörüklerinin yaşadığı zorluklara tanıklık ediyor. Otoriter aile reisi Gülsüm Ana, yerleşik hayata geçmek isteyen ailesine rağmen bin yıllık geleneği sürdürmek ve göçe devam etmek için çabalar. Valiliğin göçü engelleyeceği söylentileriyle Gülsüm Ana'nın işi daha da zorlaşır, fakat o ailesini karşısına alarak yörük hayatını sürdürmeye tüm gücüyle direnir ve mevsimlik göçü başlatır. Şimdi Turna Misali filminin yönetmeni İffet Eren Boz'la söyleşi yapmak üzere sözü Cihan Abdal'a veriyorum.
TRT ortak yapımı Turna Misali filminin yönetmeni İffet Eren Boz konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Turna Misali, binlerce yıldır göçebe yaşayan, son yıllarda da yok olma tehlikesiyle karşılaşan Anadolu göçerlerine değiniyor. Hikaye size nerede tesadüf etti?
Yapımcım ve ortak senaristim bu hikayeyle bir şekilde yolları kesişti 14 yıl kadar önce. Kendisi görüntü yönetmeni, aslında profesyonel görüntü yönetmeni. O bir belgesel çekimi sırasında onların hayatına tanık oluyor ve onlarla İki ay göçüyorlar, yani birlikte göçüyorlar ve o hayatı görüyor yapımcı. Sonra geri geldiğinde o çekimden bana dedi ki sen güzel bir konu arıyordun, sana güzel bir konu buldum dedi. Aynı zamanda bahsettiğim kişi eşim kendisi. Bu hikaye aslında biraz böyle başladı. Çünkü bize bazı yerlerde soruyorlar bir yörüklük var mı köklerinizde diye. Çünkü de şöyle geri dönüşte oluyor hani. Çok içten ve içeriden anlatmışsınız, hani bağınız çok kuvvetli gibi duruyor diye. Ben aslında bunları iltifat olarak alıyorum ve hani o sıcaklığın geçmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben böyle biraz göçmen tarafım var, Edirneli tarafım var. Hani tabii ki hani uzaklarda vardır ama hani birebir öyle bir şeyim yok. Ama onlarla ilgili nasıl diyeyim araştırma yapmaya başlayınca, onları yerlerinde görmeye başlayınca korkunç etkilendim. Biz Mersin'de yaptık çekimi, Silifke'de. Hala konar göçer olarak hayatlarına devam eden insanlar olduğunu bilmeyen, Silifke'de yaşayan insanlar da vardı. Hani benim için de böyle yollardan geçerken, uzak yol, Antalyalara giderken vesaire hep gördüğün bir o kara çadır gördüğün bir şeydi. Ve nasıl olur acaba diye düşünüyordum. Ama dediğim gibi hani onlarla tanışınca, o kültürü görünce böyle bir şey çıktı ortaya.
Anladım. Onlarla yolculuk ettiniz mi peki bu çekimler sırasında? Eminim ki bu yörüklük meselesine daha da vakıf olmuşsunuzdur. Birlikte yolculuklara çıktınız mı onlarla?
Yolculuklara yolculuklara ben çıkmadım ama bütün o ön hazırlıklar sırasında çok gidip gelmelerimiz oldu. Onların çadırlarına misafir olduk, çadırlarında da kaldık ve yani o göç zamanları şey oluyor, yani baharda ve sonbaharda oluyor. Onlara ben denk gelemedim ama onların çeşitli konakladığı yerlerde onlara misafir oldum. Zaten kendileri çok çok misafirperverler. Bu çok bilinen bir şey. Böyle o Tanrı misafiri lafı vardır ya hakikaten, evet. Bizim geleneğimizde gerçekten aç olsanız olmasanız hemen sofralar konuyor. Biraz yorgun görürlerse hadi şurada dinlenin şeklinde, yani böyle herkese açık bir şeyleri var. Yani onlarla çok biz iç içe yaşadık da aynı zamanda mesela oyuncularımız da onlarla birlikte yaşadılar. Şiveleri nasıl oluyor, nasıl oturuyorlar, nasıl kalkıyorlar, yani onlarla çok zaman geçirdik.
Evet, biraz Anadolu'da bu kaybolmaya başladı sanırım. Yörüklerin bu geleneği devam ettiriyor olmasını duymak da güzel. Filmi izlemek de aynı keyfi vermişti. Şimdi teknolojinin ve modernizmin insanı doğadan uzaklaştırma meselesine değinmişsiniz. Bu çok takdire şayan bir durum. Filmde doğada yaşamaktan yana taraf tuttuğunuzu söyleyebilir miyiz?
Yok, kesinlikle söyleyebiliriz. Ben de şu anda İstanbul'da yaşıyorum ama birazcık daha İstanbul'un dış kısmı kalıyor açıkçası. Ve ben de böyle şehir merkezine gidince evime döneyim, biraz daha açıklığa çıkayım, yeşilliği görebileceğim bir yere diye düşünüyorum. Daha öncesi var ama 5-6 yıldır bu filmle hemhal olurken ben de böyle İstanbul'a ne gerek var? Böyle daha hakikaten daha yeşilliğin olduğu, daha şeyin olduğu bir yere nasıl yerleşebilirim? Ama şu anda benim iki tane kızım var. Hatta bunu gündeme de getirdim ama şu an benim için çok zor. Maalesef şeyi de gördük. Gülsüm Ana diyor ki bu betonlar, bu evler sizin mezarınız olacak diyor. Gerçekten bu yaşadığımız depremlerle de bir daha maalesef gördük ki gerçekten yani doğaya da yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Yaşamımızı da küçültmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten biz böyle parayla satın alabileceğimiz şeylerle hepimizin gözleri kamaşıyor. Ve aslında yanlış yaşamlarda sürükleniyoruz. Şehrin içine indiğimde gerçekten ben artık onları mezar taşı olarak görüyorum. Böyle çok yüksek binaları, kendi kendimizi böyle bir hapsediyoruz maalesef.
Kaybolmak üzere olan bir kültüre de sinemayla el uzattınız aslında. Nasıl bir histi bu?
Türk sinema tarihinde de göçerlerle ilgili çeşitli filmler var. Hoca'nın yaptığı Kızılırmak, Karakoyun olsun, Gökçe Çiçek olsun. Bu konuyla ilgili evet yapalım diye düşündüğümüz zaman bu da beni çok çok heyecanlandırdı. Çünkü geldiğim o sinema geleneğine bir teşekkür de olacaktı benim için. Sanki vazifemi ödemiş gibi olacaktım ve o yüzden tabii ki Rüspü Hocam'a yetişmedi. Onu kaybettikten sonra, çok sonra çektim filmi. Ama bana şey çok iyi geliyor. Mesela okuldan başka hocalarım da Lütfü Hocam'ın asistanlığını yapmış kişilerde. Necmettin Çobanoğlu filmimde oynadı. O da Lütfü Hoca ile çalışmış bir oyuncu. Bana şöyle bir şey dediler. Yani Lütfü Hoca bunu görseydi sana geçer not verirdi. O da memnun olurdu diye ben böyle farklı farklı hocamla mesai harcamış insanlardan ve oyunculardan da bunu duydum. Bu şekilde bir duygusal bağla bir filmi çekmek benim için ayrıca çok çok değerli.
Peki oyuncular demişken oyuncu seçimine ve aslında set olaylarına biraz dönelim.
Biz pandemiye yakalandık filmin çekiminde. Dördüncü gündü sanırım. Pandemi ilan edildi. Ve biz Silifke'de, Pisan diye bir yer var orada. Orada bir dağın başında, denizi de gördüğümüz bir yerdeydik. Ve bize her taraftan, sektörden haklı olarak işi durdurmamızla ilgili telefonlar geliyordu. Dağ başındayız. Bizim ekibin kaldığı bir konaklama yeri var. Orada çalışan birkaç kişi var. Bir de üstümüzde 3 tane yörük ailesi var. Biraz üstümüzdeki çadırda kalıyorlar. Biz burada olabileceğimiz her yerden daha güvendeyiz pandemi açısından. Ve yola çıktığımız an daha güvensiz olacağız. Ve bütün ekip oturduk, konuştuk, oyuncularımız, teknik ekibimiz ve herkes dedi ki biz yola çıkarsak hastalığa kapılma tehlikemiz daha fazla, biz burada kalalım dediler. Yani bu bir oylamaya sunuldu ve biz filmimize, çekimimize devam ettik. Şimdi böyle baktığımız zaman bu birazcık nasıl diyeyim, çok korkunç geliyor aslında, çok büyük bir sorumluluk ve çok vicdan azabı da duydum o şey boyunca. Hani film yapmaya çalışıyorsunuz, sinema yapmaya çalışıyorsunuz ama orada büyük bir tehlike de var. Çünkü onu yaparken aslında hani dünya yansa bile o filmi bitirmemiz gerekiyor hissi var ya. İlginç bir anı olarak anlatıyoruz ama o zaman tabii ki çok stresliydi. Ama böyle pandeminin bize kattığı şeylerden biri oldu bu.
Peki TRT hangi kısımda filme dahil oldu?
2019'da TRT 12 Punto'nun ilk yılıydı. Birincisi düzenleniyordu. Ve hemen ben başvurdum. Çünkü hani konu olarak da çok TRT'ye hakikaten çok uygun bir projeydi. Orada biz çok güzel eğitimler aldık. Böyle film laboratuvarı deniyor. Yurt dışından da hem jüri üyeleri geldi hem bizi çalıştırıcılar geldi. Proje daha nasıl daha iyi olabilir? Senaryo daha nasıl iyiye ulaşabilir diye. Bunların çalışmasını yaptık, senaryo üzerine çalışmalar yaptık. Sonra yurt dışından gelen jüri üyelerine, sektörden biz sunumumuzu yaptık. Toplu yarışan projeler arasında işte ortak yapım ve TRT ön alım ödülleri vardı. Biz TRT ön alım ödülüne layık görüldük senaryomuzla birlikte. Ve tabii ki şöyle bir şey oldu, bu çok çok önemli bir şey. Şimdi filmin vizyonu hala devam ediyor festivallerde gösterimi. Ama filmin televizyon hakları, Türkiye televizyon hakları TRT'de. Ben buna çok çok seviniyorum. Çünkü biliyorsunuz bu tip bağımsız filmlerde izleyiciye ulaşmak çok zor oluyor. İzledikten sonra çok beğeniyorlar ama onları o salona çekmek çok zor oluyor. Çünkü herkesin hem zamanı çok kıymetli, kimisi duymamış oluyor, yeterince duyurulmamış oluyor o gösterim. Şimdi benim böyle hayalim sanırım yaz gibi gösterilmeye başlayacak TRT'de. O hak TRT'de olduğu için Türkiye'nin birçok yerinden daha çok kişiye ulaşmış olacak. Çünkü gösterim hakkı dediğim gibi TRT'de, hani TRT'de gösterildikçe gittikçe daha fazla izleyiciye ulaşacağız biz.
Bugün tekrar çekeceksiniz. O sürece geri döndünüz. Neleri değiştirirdiniz filmde?
Şimdi bu benim hep düşündüğüm bir şey. Şöyle, şimdi sürekli ben o festivallerde ve izleyicilerle mümkün olduğu kadar filmi izlemeye çalışıyorum. Ve her seferinde baştan daha fazlaydı, şimdi o azaldı. Böyle içim cız ediyor bazı yerlerde. Ah, onu da yapsaydık, bunu da yapsaydık. Öncelikle aklımda kalan şöyle bir şey var. Gerçekten onların göç zamanında biz, yani orijinal yörüklerin göç zamanında filmimizin çekimi bitecekti ve biz onları çekecektik onların doğal halleriyle. Ve ben onların o doğal yaşamından filme çok katacağımız şey olduğunu düşünüyorum. Planlanmamış şeylerden bahsediyorum şu anda, senaryo dışında bahsediyorum. Bu arada bu bazı sahneleri biz çektik, bağladık, olmadı, attık. Bazı sahneleri çekemedik bu pandemi dolayısıyla. Mesela şöyle oldu, uzun süre şunu şey yaptım, onu öyle çekerdim, bunu tekrar çekerdim vesaire diye. Ama şu anda işte filmin üzerinden demek ki bir 2 yıl geçti o ilk gösteriminden. Bir işin çapakları da olsa, bence bu yazıda da böyle, resimde de böyle, sinemada da böyle. O çapakları da olsa, o samimiyet oraya geçiyorsa, onun o çapakları görünmeyebiliyor. Çünkü daha önemli olan şey aslında samimiyet bence sanatta. O yüzden son 3-5 ayda şunu düşünüyorum. Yani ben filmimi bütün sevaplarıyla, günahlarıyla çok seviyorum. Çünkü o samimiyet duygusu geçmiş. Çünkü hani nasıl diyeyim şimdi, bu geçmiş demek de şey oluyor. Çünkü o kadar enteresan geri dönüşler alıyorum ki ben filmle ilgili. Yani o geçebiliyorsa zaten samimi olmuşumdur. Ben duygumu anlatmışımdır. Bir yerde ışık biraz daha düzgün olsa, işte atıyorum diyaloglar düzgün olsa veya oyuncu daha iyi oynamış olsa belki o yapay duracak, şey duracak, teknik duracak. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte Tokyo Film Festivali'nde ilk defa dünya premierini yaptı film. Sonra Tokyo'dan bir mail aldım ben. Etnoloji Müzesi'nde film gösterimleri yapıyorlarmış. Bu filmi göstermek istiyoruz ve sonra üzerine bir Konar Göçer kitapları olan bir Japon profesör konuşma yapacak dediler. Ders verecek dediler. Ben mesela buna inanamadım, anlatabiliyor muyum? Yani hani bu benim hayallerimin çok ötesindeydi. Ben böyle festivaller, izleyiciler, güzel geri dönüşler bekledim ama mesela şimdi bizim orada müzede gösterildi filmimiz. Ben onunla ilgili çok enteresan mailler alıyorum. Yani dünyanın bir diğer ucundaki bir Japon'a, anlatabiliyor muyum? Çünkü çok farklı bir kültür. Dokunabildiysem ve ondan böyle bu kadar güzel geri dönüş alabiliyorsam, işte aynı şekilde Alaska'da, Amerika'da Alaska'da açılış filmi oldu Anchorage Film Festivali'nde. Ben gittim oraya ve şey şeklinde karşılaştım. O nasıl bir başlangıç, o Gülsüm Ana nasıl bir karakter, nereden buldunuz, muhteşem bir karakter. İşte yani bu kadını takip etmeliyiz dünyaca vesaire gibi, anlatabildim böyle o kadar. Yani ben böyle nasıl, yani Alaska'daki insan mı bunu anladı? Bana filmden diyaloglar söylüyorlar, bana Gülsüm Ana'yı anlatıyorlar ve ne kadar harika bir karakter olduğunu diyaloglarıyla anlatıyorlar filan. Dediğim gibi hani bu geri dönüşler olunca şöyle oluyorum, yani hani belki elimde daha çok zaman olsaydı belki bu samimilikte bir şey çıkmayacaktı. Yani önemli olan filmin ruhu, insanların ruhu gibi.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum, çok çok sağ olun.
Bugünkü güzel söyleşi için İffet Eren Boz'a teşekkür ediyoruz. Bu haftanın kısa film önerisi, Meksika'dan Amerika'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin hikayesini anlatan Fransız animasyonu La Bestia. Gerçek bir hayat hikayesinden animasyona dönüştürülen La Bestia, hırsızlık, tecavüz ve gasp gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan, yaşamak için göçmekten başka şansı olmayan insanların trende yaşadıklarını metaforlarla sezdiriyor. Programı hazırlayan Nimet Pilavcı, Cihan Abdal ve Murat Baran, mikrofonda ben Burcu Aydemir. Haftaya filmden gelen seslerde görüşmek üzere.